Ayrım 32. Huzurun kaynağı aile. Mehmet Oruç. Sayfa 433. İstikbal gençlerdedir. Şair ne demiş? Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Vatana sahip çıkmak önce gençlere sahip çıkmakla başlar. Bu da vatanını, milletini, devletini seven gençler yetiştirmekle olur. Eğer gençlere sahip çıkılmaz, örf adetlerimize, milli kültürümüze uygun yetiştirilmezse boşluk meydana gelir. Meydana gelen bu boşluğu da birileri doldurur, hiçbir kap boş kalmaz. Nasrettin Hoca'nın yaptığı gibi testiyi kırmadan önce tedbiri almak gerekir. Testi kırıldıktan sonra ah vah etmek testiyi geri getirmez. Bugün bazı gençlerimiz yanlış yollara sapmışsa, şunun bunun maşası olmuşsa kabahat sadece onların değil, fert fert hepimizin bunda payı vardır. Gençlerimize sahip çıkmanın en verimli dersi de fırtınaların estiği üniversite çağıdır. Bu dönemi kazasız belasız atlatan genç hayata atılmış, artık yolunu çizmiş olur. Çeşitli zararlı akımlardan etkilenmesi mümkün olmaz. Aksi takdirde her türlü olumsuzluklar beklenir. Anne baba katili evlat. Mesela son yıllarda anne baba katili evlat haberleri çoğalmaya başladı. Babasını öldüren cani, annesini bıçaklayan sarhoş gibi haberler eksik olmuyor. Isparta'da işlenen bir vahşet haberi vardı ki okurken insanın tüyleri diken diken ediyor. Üç kız kardeş annelerinin yardımıyla babalarını öldürüp cesedini parçaladıktan sonra yakıp küllerini çöpe atmışlar. Akıllara durgunluk veren bir vahşet. Cinnet geçirdi, şuuru yerinde değildi desek dört kişi birden nasıl cinnet geçirir? İnsan ne söyleyeceğini, ne yazacağını bilemiyor. Eskiden bırakın böyle vahşetleri, sıradan bir cinayet bile çok nadir olur, aylarca gazetelere konu olur, tefrikası yapılırdı. Bir toplum bu hale nasıl geldi ister istemez insanı düşündürüyor. İlk akla gelen de maneviyat eksikliği, iman zafiyeti oluyor. Halbuki ana baba zalim de olsa bırakın onlara karşı gelmeyi, onlarla sert konuşmayı, öf bile dememeyi emrediyor dinimiz. Ana babanın da kabahati, yanlışlıkları olabilir. Bunlar onlara zulüm yapılmasına, hele hele eziyet edilmesine, öldürülmesine hiçbir şekilde mazeret teşkil etmez. Her işte olduğu gibi burada da ölçüyü bildiriyor Peygamberimiz. Anam babam çok şefkatsiz, onlara nasıl itaat edeyim diyen bir kimseye Resulullah Efendimiz, anan seni 9 ay karnında taşıdı, 2 yıl emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi ve sakladı, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmete katlandı. Giyimini, yemeni, içmeni temin etti. Sana dinini, imanını öğretti. Seni İslam terbiyesiyle büyüttü. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu? Buyuruyor. Yine Peygamberimiz, ya Resulullah, yaşlı anama elimle yedirip içiririm, abdestini aldırır sırtımda taşırım, hakkını ödemiş olur muyum diye soran kişiye de şu cevabı verir. Hayır, %1'ini bile ödemiş olamazsın. O sana yaşaman için hizmet ediyordu. Sen ise ölümünü bekleyerek hizmet ediyorsun. Ancak Allahu Teala bu az iyiliğine karşılık çok sevap ihsan eder. Bir kimse de ya Resulullah ana baba evladına zulmetse de rızalarını almayan cehenneme girer mi diye sorunca Efendimiz cevaben 3 defa evet zulmetseler de rızalarını almayan cehenneme girer buyurdu. Resulullah Efendimizin bu sözlerinden anlaşılıyor ki ana baba kötü bile olsa yine onlarla iyi geçinmek ve onlara iyilik etmek zorundayız. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ana babaya şükredilmekçe Allahu Teala'ya şükredilmiş olamayacağı bildirildi. İşin başka bir yönü de kişi ana babasına nasıl muamele ederse çocukları da ona öyle muamele ederler. Eden bulur, ne ekersen onu biçersin gibi güzel atasözlerimiz vardır. Ben cezamı çekiyorum. Birisi bir yerde babasını dövüyordu. Etraftan yetişenler bu ne hal, utanmıyor musun? İnsan hiç babasını döver mi diye oğluna bağırdılar. Babayı oğlunun elinden kurtarmak istediler fakat babası onlara dönüp o perişan haliyle dedi ki bırakın ben burada babamı döverdim şimdi de aynı yerde evladım beni dövüyor. Onun suçu yok. Ben kendi yaptığımın cezasını çekiyorum. Anasına babasına asi olan evladından hayır görmez. İşleri hakkında istişare etmeyen ihtiyacını elde edemez. Ailesini idare etmeyen hayatın tadını bulamaz. Ananın babanın kalbini kırmamalıdır çünkü evladın saadet ve felaketi onların kalplerinden doğan sözdedir. Ana baba hasta ise ihtiyar ise onlara yardım edip saadetin onlardan alınacak hayır duada olduğu bilinmelidir. Eğer onları icitip beddualarını alırsak dünya ve ahiretimiz harap olur. Atılan ok tekrar geri gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bilmeliyiz. Beddualarını almak çok tehlikelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ana babanın çocuğuna ve mazlumun zalime olan bedduaları reddolmaz. Bütün bunlara rağmen bir baba ne kadar kötü olursa olsun nasıl öldürülebilir, cesedi nasıl yakılabilir akıl alacak gibi değil. Daha başka ne beklersin? Anne baba hakkı üzerine çok durunca bazı genç okuyucularım arayarak hep anne baba hakkından bahsediyorsunuz, evladın anne baba üzerine hiç hakkı yok mu diyerek sitem etmişlerdi. Olmaz olur mu? Tabii ki var diye cevap vermiştim. Babanın evladı üzerine hakkı olduğu gibi evladın da baba üzerine hakkı vardır. Bu hakka dikkat etmeyen babalardan evlatları ahirette davacı olacaklardır. Bir defasında yanında oğlu olduğu halde Hazreti Ömer'e birisi gelerek, "Ya Ömer, bu oğlum bana karşı geliyor," diyerek oğlunu şikayet etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer o kimsenin oğluna, "Babana nasıl karşı geliyorsun? Allah'tan korkmuyor musun? Babanın evladı üzerindeki haklarını bilmiyor musun?" dedi. Bu sırada genç sordu, "Ey müminlerin emiri, babanın evladı üzerindeki haklarını biliyorum. Peki evladın baba üzerindeki hakkı yok mudur?" Hazreti Ömer cevap verdi. Olmaz olur mu hiç? Elbette vardır. Bu haklardan biri babanın temiz ve asil bir hanımla evlenmiş olmasıdır. Evladın babası üzerindeki haklarından biri de kendisine iyi bir isim koymasıdır. Ve nihayet evladına dinini öğretmesi, İslam terbiyesi üzere yetiştirmesidir. Hazreti Ömer'in cevabı. Hazreti Ömer'den bu sözleri dinleyen genç dedi ki, "Vallahi babam bu söylediklerin hiçbirini yapmadı." Gencin bu sözleri üzerine Hazreti Ömer celallendi. Gencin babasına dönerek, "Oğlum bana karşı geliyor diye bana şikayete geliyorsun. Halbuki o sana karşı gelmezden önce sen ona karşı gelmişsin. Önce onun şikayet için bana gelmesi lazım. Haydi git," diyerek azarladı. Bir gün Ebu Hafs hazretlerine bir adam gelerek, "Oğlum beni dövdü, incitti," dedi. Bunun üzerine Ebu Hafs, "Ona terbiye verip ilim, irfan öğrettin mi?" diye sordu. Adam hayır dedi. Ebu Hafs adama şunları söyledi. "Allah'a şükret ki kafanı kırmamış. Dinden, imandan haberi olmayandan daha başka ne beklersin?" Peygamber Efendimiz çocuklarla ilgilenir, hal hatırını sorar, onları sevindirirdi. Bir küçük çocuk Resul Aleyhisselam'ın elini tutup bir iş için götürseydi birlikte gider, müşkülünü hallederdi. Peygamber Efendimiz çocuklarını, torunlarını ve diğer çocukları kucağına alır ve severdi. Bir gün birisi Peygamber Efendimiz'i torunu Hazreti Hasan'ı severken görünce dedi ki, "Benim 10 oğlum var. Şimdiye kadar onlardan hiçbirini öpmedim." Resul Aleyhisselam onun yüzüne baktı ve şöyle buyurdu. "Men la yerham, la yurham." Yani acımayana acınmaz. Böyle nasıl söylüyorsun? Kendi bedeninden bir parça olan evladı sevmek bir kimse için bulunmaz bir saadettir. Cennet kokularını andıran saçlarını kokladı, onların cıvıltılarını dinleyerek geçirdiği dakikalar insana edebi tasvirlere sığmayacak kadar büyük bir haz verir. Bir defasında Resulullah Efendimizin huzuruna bir bedevi gelerek sordu. "Siz çocuklarınızı öper misiniz?" Peygamber Efendimiz evet buyurdu. Bedevi, "Biz çocukları öpmeyiz." Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki, "Böyle nasıl söylüyorsun? Allah senin kalbinden merhameti kaldırmış. Onları sevmek, okşamak ve acımak Allahu Teala'nın kalplere kaymış olduğu bir merhamet duygusunun eseridir. Kim bu duygudan mahrum değilse evladına karşı kayıtsız kalamaz." Resul-i Ekrem Efendimiz bir gün kızı Hazreti Fatıma'nın oğullarından biri yanında olduğu halde evden dışarı çıktı. Resulullah şöyle buyurdu, "Ey çocuklar, siz Allah'ın yarattığı güzel kokularındansınız. Anne baba olarak biz vazifemizi tam yapalım ki çocuklarımızdan saygı bekleyelim." Mutsuz çocukların çoğalmasının sebebi. Derginin birinde Batı'nın aile yapısını çok güzel ifade eden iki fotoğraf gördüm. İlk fotoğrafta kucağında kedi bir kadın, diğerinde ise kucağında köpek olan bir kadın. Altında da Batı'da çekirdek aile yazısı. Aileyi nihayet bu hale getirdiler. En iyimser bir yaklaşımla bu fotoğrafa bir de çocuk ilave edebiliriz o kadar. Aile fotoğrafından baba çoktan çıkmış durumda. Batı hızla babadan uzaklaşıyor, babasız bir toplum haline geliyor. Yapılan araştırmalarda bunu doğruluyor. Bununla ilgili Amerikan Değerleri Enstitüsü tarafından yayımlanan Fatherless America, Babasız Amerika adlı eserde kitabın yazarı David Blankenhorn çarpıcı tespitlerde bulunuyor. Batı giderek babasız bir cemiyet haline geliyor. Bir nesil önce Amerikalı çocuğun babalı bir evde büyümeyi ümit etmesi normaldi. Bugün Amerikan çocuklarının %40'ı babalarından ayrı yaşıyorlar. 30 sene önce bu oran %20 idi. Bugün pek çok çocuk resmi kağıtlardaki baba adıhanesi ne yazacağını bile bilmiyor. Bu ülkede çocukların yarıdan fazlası 18 yaşına ulaşmadan önce çocukluk devrelerinin önemli bir kısmını babalarından ayrı geçiriyorlar. Bu ülkede babaları tarafından terk edilmiş çocuk sayısı şimdiye kadar hiç böylesine kabarık olmadı. Şimdiye kadar bir babaya sahip olmanın ne manaya geldiğini öğrenmeden büyüyen çocuk sayısı böyle çok değildi. Babasızlık bu neslin en kötü nüfus bilgisidir. Toplumda mutlu çocukun azalmasının en önemli sebebidir. İlim adamları bugün batıdaki sosyal problemlerin kaynağını çocukların sıcak aile ortamından uzak yetişmelerinde aramaktadırlar. Başka bir ifadeyle bu problemlerin çoğunun bir tek sebebe dayandığını görüşünde batıda babalık kurumunun çöküşü. 1960'ların başında Amerikan ailelerinin hemen hemen %75'i ana baba ve çocuklardan müteşekkildi. Çekirdek aile dediğimiz yapıdaydı. Bugün o çekirdek de kırılmış, dağıtılmış. Artık tek ebeveynli aileler vardır. Bugünkü istatistiklere göre bu oran 1/3'e düşmüştür. Onların da %90'ı anne ve çocuklardan meydana gelmektedir. Baba ortada yoktur. Bugün 100 kadından 30'u babasız dünyaya gelmektedir. Yine ülkedeki 15-19 yaş arası genç kız nüfusunun %10'u evlenmeden doğum yapmaktadır ve çocukları babasızdır. Araştırmacı yazar Blankham Hearn'e göre boşanmalar, evlilik dışı çocuk doğumları, çocukların yoksulluk çekerek büyümesi, zorba gençlik, güvensiz çevre, ev içi şiddet olaylarının esas sebebi çocuklarda ebeveynin otoritesinin zayıflaması. Yani çocukların hayatından babanın uzaklaşmasıdır. İşin daha kötüsü yazara göre şifa bulunması gereken asıl hastalık sadece babayı kaybetmek değil, babalık fikrini kaybetmek. Toplumun karşı karşıya bulunduğu en büyük kayıp evlerden babaların kaybı değil, zihinlerden, gönüllerden babaya olan inancın, ihtiyacın kaybıdır. Başka bir ifadeyle babasız da olunur, baba zaten fazlalıktır fikri. Bütün bu olumsuzlukların sebebi gençlerin aile hayatından soğutulup serbestlik, özgürlük adı altında sokağa dökülmesidir. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi doçent doktor Halil Altuntaş, aileye yıkıcı programlar yayınlar sebebiyle üniversite gençliğinin %33'ünün evliliğe sıcak bakmadığını söyleyerek bu olumsuz yönelişin sebepleri üzerinde ciddiyetle durmak gerektiğini ifade etti. Olumsuz sebeplerle ilgili olarak da şunları söyledi. Evliliğe soğuk bakmak nikahsız birlikteliğe yönelişin bir göstergesidir. Bu durum toplumdaki dini ve ahlaki değerlerin eğitimli genç nesil üzerindeki etki alanının daralma sürecine girdiğini gösteriyor. Bazı gazeteler ve televizyon programları bu yönelişi teşvik ediyor. Magazin dünyasının öne çıkartılan simalarının evliliğin bağlayıcı ve özgürlükleri kısıtlayıcı olduğu yönündeki beyanları gençleri evlilikten uzaklaştırıyor. Ayrıldık ama iki medeni insan gibi arkadaşlığımız sürüyor sloganı da eksik edilmiyor. Bu tür mesajlar heyecanları ve hevesleri henüz oturmamış gençlerin aile kurumuna bakışları üzerinde şüphesiz büyük tahribat yapmaktadır. Çocuklar ve internet, teknolojik buluşlar iki yüzü keskin kılıç gibidir. En çarpıcı örnek atom bombası, nükleer enerji. Faydalı şekilde kullanılmadığında binlerce, milyonlarca insanı, canlıyı yok etmektedir. Teknolojinin önemli bir buluşu olan televizyonu hazırlıksız yakalanmıştık. Batı'nın altyapısı müsait idi televizyon için. Okuma alışkanlıkları yeterli düzeydeydi ve en önemlisi de alışkanlık haline gelmişti. Bunun için Batı'nın bünyesine bizdeki kadar zarar vermedi. Dengeli olarak ve ihtiyaç miktarı kadar izleniyor, zaman boşa harcanmıyor. Bizde ise okuma alışkanlığı kazanılmadan televizyon girdiği için zaten cılız olan kitap okuma alışkanlığı neredeyse tamamen yok oldu. Dengeler alt üst oldu. Televizyon kolik haline geldi halkımız. İhtiyaç olsun olmasın yatana kadar televizyon başından ayrılmıyor insanımız. Bu da sosyal ilişkileri bitirdi. Zamanımızın teknoloji harikası olan internet içinde durum aynı. Yine hazırlıksız yakalandık. Fakat internet günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi artık. Her alanda en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor bundan. Gerçek manada bir ticaret, bir eğitim internetsiz mümkün değil bugün. Ancak ne yazık ki internet nedir, ne değildir, nasıl ifade edilir, faydası zararı nedir, öğrenmeden internet denizine açıldık. Yüzme bilen az bir kesim bundan istifade edebilmekte, geri kalanlar ise boğulmak üzere. Yeni bağımlılık türü internet kafeler. Cumhuriyet Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma bu acı gerçeği gözler önüne serdi. Yeni bağımlılık türü internet kafeler konulu araştırmada internet kafelere gidenlerin %43'ünün chat yaptığı, %26'sının değişik bilgisayar oyunları oynadığı, %7'sinin film izlediği, %19'un internet ortamında gezindiği ortaya çıktı. Chat yapanların ise %36'sı arkadaş bulmak, %14 flört, %34 sıradan konuları konuşmak, %6 da cinsellik amaçlıdır. İnternet kafelerde internette oyun oynamak amacıyla girenlerin %54.5'i şiddet içeren oyunları oynarken %22'si zeka oyunlarını tercih etmekte. Sporla ilgili oyunları oynayanların oranı ise %19. Şiddet muhtevalı oyun oynayanları sıradan bir öldürme olayı çekici gelmemekte, parçalayarak, acı çektirerek öldürme oyunları tercih edilmekte. İnternet kafelerdeki üçüncü etkinlik olan internet gezintisinde ise en fazla dikkati çeken siteler erotizm, pornografi siteleri. Gezgincilerin %24'ü oyun, %23'ü kültür sanat, %20'si erotizm, pornografi sitelerini ziyaret ederken eğitim amaçlı sitelere girenlerin oranı ise %4. İnternette önemli bir yer işgal eden erotizm pornografi siteleri her türlü sapkınlığa, sömürü ve istismara açık, cinsel şiddet, taciz, ensest ilişkiler, çocuk pornosu, teşhircilik ve sapıklık gibi birçok olumsuz unsuru sergilemektedir. Hemen hemen her gün internet kafeye gidenlerin %62'si günün 1 ila 3 saatini, %22'si günün 4 ila 5 saatini, %16'sı da günün 5 saatinden fazlasını internet başında geçirmektedir. Bilginin paylaşımı ve iletişimi konusunda yeni ufuklar açan internet, yerinde kullanılmadığı durumlarda tehlikeli bir silaha dönüşmekte, bazıları için tutku düzeyini aşan internet uyuşturucu bağımlı etkisini göstermektedir. Son yıllarda hızla çoğalan internet kafelerde mevzuat ve denetim eksikliğinden dolayı belli bir standart oluşturulmadığından söz konusu işletmeler modern bir tesisten çok olabildiğince sağlıksız şartların hüküm sürdüğü mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel araştırmalar yapan ödevlerin hazırlandığı mekanlar olması gereken internet kafeler bu görevleri yerine getirmekten çok uzaktır. Çünkü internette eğitim için ayrılan alanın yalnızca %6.69'u kullanılmaktadır. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki doğru dürüst bir internet kültürümüz oluşmamış, bunun için de istenilen fayda tam sağlanamamaktadır. Çeşitli kampanyalarla, etkinliklerle internet kültürü verilerek gençler faydalı alanlara yönlendirilmelidir. İnternetin çocuklar üzerindeki etkisi. İnternet kültürümüz, bilgimiz yok diye de teknolojinin bu nimetini kötüleyemeyiz, göz ardı edemeyiz. Bunun zararını, faydasını öğrenip faydalı hale getirmeliyiz. Bugün bilgisayar asrındayız, bunsuz yapamayacağımıza göre gerekli tedbirleri almak zorundayız. Sadece biz değil, gelişmiş batıda da bilgisayar internet alışkanlığı eğitimcileri tedirgin etmeye başladı. Avrupa'da sivil toplum örgütleri gençleri adeta esir alan bilgisayar tutkusuna karşı kampanyalar düzenliyor. Almanya'da düzenlenen "Benim bilgisayarım yok ama bir sürü arkadaşım var" kampanyasındaki slogan dikkat çekici. Evinde kendisine ait bir bilgisayarı olup da bütün günü ekran başında geçiren gençler kolay arkadaş edinemiyorlar. Zamanla asosyal ve problemli bireyler haline geliyorlar. Bilgisayar oyunu, internet gezintileri çocukları, gençleri sosyal hayattan giderek koparıyor. Bilgisayar, internet kültürüne yabancı olduğumuz için birçok ekonomik, sosyal sıkıntılara sebep oluyor. Gazetelere kadar intikal ediyor bu olumsuzluklar. Bu olumsuzluklara bakıp bilgisayarı kaldırmak yerine olumsuzlukları ortadan kaldırmak gerekir. Bunun için de gençlerimizi bilinçlendirmeliyiz. Böyle yapmazsak faturası ağır olur. İşte size bilinçsiz bir kullanımcının sebep olduğu olay, zavallı bir anne feryat ediyor. Oğlumuz internetin faydalarını anlattığında her şey kulağa hoş geliyordu. Ta ki internetin tuzağı haline gelene kadar. Telefonumuz gelen yüklü telefon faturaları ve kendi imkanlarımızla ödenmesi mümkün olmayan borçlar nedeniyle kesildi. Bu arada bilgisayar bozuldu. Eğer tamir ettirmezsek oğlumuz bu alışkanlıktan kurtulur diye düşünüp çok sevmiştik ama boşuna sevinmişiz. İnternet kafeler sabaha kadar açıkmış. Oralara gitti ilk gün, eve gece 2'de geldi. İnternetin başına oturduğunda zaman mefhumunu unutuyor. Paralar da suyunu çekiyor, para dayanmıyor. Böylece bir yıl geçti. Biz çok üstüne gitmedik, ara ara uyardık ama oğlumuz sarhoş gibiydi. Etkilenmiyordu. Sonunda iflas ettik. Para bulamayınca bizden habersiz babasının iş arkadaşlarından para almaya başladı. Borçlarımızı ödeyebilmek için varımızı yoğumuzu satılığa çıkardık. Bize verdiği zararlar yararlarını çoktan aştı. 22-23 yaş insan hayatının en üretken dönemidir. Bu olaydan sonra oğlumun okul hayatı söndü, iş hayatı yok, çalışmıyor. Gençlik en güzel çağını bu aletin başında geçiriyor. Bu imkan nasıl faydalı hale getirilebilir? Bunun için kurum ve kuruluşlar neler yapabilir? Yetkili kuruluşlar buna bir çare bulmak zorunda. Yan etkileri. Ölçü kaçırılığında daha başka yan tesirleri de çıkıyor internetin. Bunları da Sayın Aykut Işıklar'ın kaleminden özetleyeyim. İnternet iyi güzel de gezgin olmayı tadında bırakmak gerekiyor. Açıkçası bağımlısı olmanın pek çok zararı var. Önce eşinizle aranızı bozabiliyor. Son zamanlarda pek çok bayan eşinin kendisinden daha çok internet ile ilgilenmesinden şikayetçi. İkinci plana itilmekten, unutulmaktan, ilgisizlikten yana dertliler. Kendisini eşinin metresi olarak hissedenler bile var. Sanki internet eşi ben de arada bir gördüm metresiyim diyenler. Bazı arkadaşlarım da ne cumartesimiz kaldı ne pazarımız. Zaten yüzünü zor görürdük, şimdi hiç görmez olduk diyor. Doğrusu düşünülmesi gereken toplumsal bir olay. Acaba toplum bilinçlerimiz internet ve aile yaşamı hakkında ciddi bir araştırma yapıyor mu? Ben sadece duyduklarımı iletmekle yetineceğim. İnternet yüzünden eşine daha az zaman ayıran beylerin olduğu kesin. İnternet bağımlısı olmanın bir ikinci zararı da tahmin edeceğiniz gibi gözlerin yorulması. Amerikalı uzmanlara göre internette haftada 10 saatten fazla dolaşmak zararlı. Zaten bu saati aşanlara internet bağımlısı diye çağdaş hastalık ismi bulmuşlar. Amerika'daki Cinsel Bağımlılık ve Dürtü dergisinde yer alan bir araştırma çok önemli bir gerçeği vurguluyor. MSNBC sitesinde yapılan ankete cevap veren 9.265 internet abonesi haftada 11 saat porno sitelerinde dolaştıklarını itiraf etmiş. Sonra hesap kitap yapmışlar. Amerika'da 60 milyon internet abonesinin 600'ün porno bağımlısı olduğuna karar vermişler. Ben annem ve babamdan davacıyım. İyi evlat yetiştirmek dinimizde çok önemlidir. Peygamber Efendimiz hayırlı evlat bırakarak ahirete göçen anne babanın öldükten sonra da amel defterinin kapanmayacağını bildirmiştir. Hayırlı evlat arkaya kalsa da anne babasından evvel vefat etse de ana babası için mutlaka hayır ve rahmet vesilesidir. Tabii ki bu faziletleri elde etmek yine evladın hayırlı yetiştirmesine bağlıdır. Yoksa ahlaksız, dinden bir haber olarak yetiştirilen çocuklar anne ve baba için büyük mesuliyetlere yol açacaktır. O çocuk ahirette, "Ya Rabbi, beni iman ve İslam'dan mahrum eden, beni senden gafil ve ahlaksız bir şekilde yetiştiren, Müslüman fıtratı üzere yarattığın halde beni İslamiyet'ten uzak bırakmış olan şu babam ile anamdır. Bunlardan davacıyım." diyerek huzuru ilahide şikayet edecektir. Bir çocuk dünyaya gelişte ve anasının kucağına tesliminde İslam fıtratı üzerine yaratılmış bulunur. İslamiyet'i öğrenecek ve yaşayacak kabiliyette yaratıldığı halde anne ve baba o çocuğu kendi düşüncesine göre şekillendirir. Anne baba Müslüman ise çocuğunu Müslüman, Hristiyan ise çocuğunu Hristiyan, Yahudi ise Musevi, ateşperest ise Mecusi olarak yetiştirmektedir. Bundan dolayı dinimiz anne ve babanın çocuklarına dini vazifeleri öğretmeleri hususunda çok önem vermiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir ihsanda bulunamaz. İnsanlar emirleri altında bulunan kimselerden Allah'a karşı sorumludurlar. Anne ve baba da evladının yetiştirmesinin mesuliyetini yüklenmiş bulunmaktadır. Bu öyle bir sorumluluk ki enbiya-yı Allah korkusuyla titretmiş bu mesuliyet endişesidir ki insanları evlat terbiyesine sevk etmiştir. Bu mesuliyetten haberdar olmayan anne ve babalar evladını dünya ve ahirette perişan bir hale düşürmüş demektir. Bu mesuliyetin korkusundan dolayı birçok alim, evliya, evlenmekten veya fazla çocuk sahibi olmaktan çok korkmuşlardır. Birçok Allah dostu bu korku sebebiyle evlenmemiş, evlenenlerden İslam terbiyesiyle yetiştirebileceği kadar evlat vermesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarmışlardır. Nasıl korkulmasın ki hadis-i şeriflerde? Çok Müslüman evladı babaları yüzünden Veil ismindeki cehenneme gideceklerdir. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da benden uzaktır buyurulmuştur. Kimse doğruyu kendisi bulamaz. Böyle baba olmamak için doğruyu kendisi bulur mantığı ile çocuğu kendi haline bırakmamalıyız. Çocuk eğitimde yapılan hataları geriye dönüp tamir etmek mümkün değildir. Nasıl olsa kendisi okuma yazma öğrenir diye düşünmeyip okula, kurslara gönderiyor isek, dinini öğrenmede Allah'a ve ahiret gününe imanı telkin etmekte ve öğrenmekte de aynı yolu takip etmek ve öğretmek zorundayız. Bugün okullarda yeterli dini eğitim verilmediği bir gerçektir. Çocuğun hayatının önemli bir kısmı okul duvarları arasında geçmektedir. Çocuğun kişiliği bu dönemde gelişip tamamlanmaktadır. Bu dönemde diğer derslerin yanında dinimizi insanı insan yapan manevi değerlerimizi öğretmek zorundayız. Bunlar bu dönemde verilmezse bundan sonra verilmesi çok zordur, hatta imkansız gibidir. Çünkü artık kuş yuvadan uçmuştur. Yeterli dini eğitim alan genç nesillerimiz vicdan, doğruluk, yardımseverlik, düşkünün ve yetimin elinden tutma, her amelinde Allah rızasını gözetmek, kimseyi aldatmama, helal kazanç gibi toplumu ayakta tutan değerleri öğrenecekler ve hayatlarında bunları uygulayacaklardır. Böylece kendileri ve çevresi huzur bulacaktır. Anayasamız ve devlet olarak imzaladığımız insan hakları beyannamesi, her çocuğa velisinin istediği tarz ve yoğunlukta dini eğitim verme hürriyetini garanti altına almıştır. Vakit geçirmeden gerekli tedbirleri almak, ebeveynin hem hakkı hem de vazifesidir. Bu vazifesini yapmayan, ihmal eden sonra çok pişman olur fakat iş işten geçmiştir artık. Ömrü boyunca vicdanen huzursuz olur, kahrolur ama ne fayda? Ne demişler? Son pişmanlık fayda vermez. 32. ayrımın sonu, sayfa 450.